Ayrım 31, sayfa 260, Resmo. İlk adımda kazanan belediye reisi oldu. Glafkos'un gece yarısı olarak planladığı varış saatini kimse önemsememiş ve belediye reisinin dediği gibi kafile ikindinin hoş vaktinde köye varmıştı. Her yer bir bereket bahçesinin bütün köşelerini yayılmış gibi yeşil ve rengarenk çiçekliydi. Dağın eteklerinden ovaya yayılan zeytin ağaçları rüzgarla birlikte hışırtısını adeta bir kutsal çığlık gibi sahile uzatıyordu. Resmolluların inancına göre bu hışırtı Zeus'un aldığı ilk nefesti. Zeus, Afrodit'i okşayacak kadar diri, arzulu ve soğukkanlı doğmuştu. Kafile köy meydanını seyreden tepede bekletildi. Bir ihtilafın doğabileceği önceden kestirilmiş ve jandarmalar gelinceye kadar bekletilmesinin uygun olacağı düşünülmüştü. Bu bekletme aslında Glafkos'un her vesileyle başvurduğu kurnazlıklarından biriydi. Kafilenin korunmasından sorumlu jandarmalar, belediye reisinin emriyle köye gündüz vakti girmeleri gerektiği için beklemeye karşı çıktılar. Genç bir jandarma eri tüfeğini ateşledi. Kafileyi köy meydanına doğru harekete geçirmek için herkesin dikkatini çekmişti. Köy meydanı titredi. Kanlıların yorgun öküzleri, kurtuluşlarının köy meydanı olduğunu hissetmiş gibi güçlenmişlerdi. Hızla meydana yöneldiler. Rehberlerin yol göstermesiyle meydana geldiler. Kanlılardan indiler, meydan çeşmesi gürül gürül akıyordu. Çeşme dört köşeydi. Her köşede yalaklar vardı. Daha bakan yönünde yalaklar geniş tutulmuş ve hayvanların kolayca sulanması için boyları kısa bırakılmıştı. Çocuklar suya doğru koştular. Çeşmenin dört yanına dağılmak istiyorlardı. Önce bir tüfek sesi bu sevinçli hücumun hızını kesti. Sonra kolculardan birinin sert tokadı çocuklardan birini yere devirdi. Göz korkutmasının ilk tesiri ağır oldu. Yere düşen çocuk toparlandı. Kendisini kurtarmak isteyen annesi de kolcunun sert itişiyle yere düştü. Yediği tokadın acısını unutmuş, oğlunun ikinci kez tokat yememesi için üzerine kapanmıştı. Önce sert bir tokat yedi, sonra daha sert bir tekme. Canı çok yanmıştı. Ayağa kalkacak takatinin tükendiği hissine kapıldı. İçini öyle bir korku sardı ki, bütün varlığını kaybedeceği korkusuyla ayağa kalkıp oğlunu kurtarmak istedi. Gücü yetmedi. Olduğu yere yıkıldı. Çocuk gücünü toparlayarak bir kolcuya doğru koşup bir tekme attı ve ikinci bir tokatla tekrar yere düştü. Eleni koşarak kadını kucakladı. Oğluyla birlikte ayağa kaldırdılar. Kadınla göz göze geldiler. Sessiz bir mutabakatın etkisi kendini gösterdi. Eleni içinin endişesiyle titredi. Bütün gücüyle çocuğu tutmak istedi. Gücü yetmedi. Çocuk kıvrak bir hareketle koşarak annesini tekmeleyen kolcunun ayağını tekrar tekmeledi. Kolcu güçlüydü. Çocuğu kıskıvrak yakaladı ve havaya kaldırıp bıraktı. İki kolcu gelip çocuğu kıskıvrak yakaladılar. İkisi de çocuğun bileklerini ters çevirerek hem canını yakıyor hem de hareket etmesine fırsat vermiyorlardı. Her şeyin bir sırası vardı. O sıra şimdi değiştiriliyordu. Kafile köy meydanında bekletilecekti. Meydana açılan bütün binaların kapıları örtülüydü. Meydanı tepeden seyreden ihtişamlı konağın bahçe kapısı açıldı. İki atlı meydana doğru yaklaştı. Biri silahlıydı ve göz korkutan bir yüzü vardı. Tüfeği göğsüne çapraz germişti. İki yanında iki tabanca vardı. Yanındaki ise temiz siyah cübbesi ve içindeki beyaz gömleğiyle dikkat çeken papazdı. Bütün boynunu örtecek kadar gür, uzun ve siyah sakalı beyaz gömleğin içinde koca bir leke gibi dikkat çekiyordu. Meydana yanaştılar. Çocuğu ve annesini tekmeleyen kolcu koşup kumandanının ve papazın atlarını tuttu. Papazın inmesine yardım etti. Kolcu başı hala atının üstündeydi. Elini kaldırdı, istediği sessizlik sağlanmış gibi ne yapacağını söylemeye başladı. Akşama kadar kimse yerinden kıpırdamayacak. Tabancasını çekti ve birkaç kere tetiğe bastı. Kıpırdayan olursa cezasını çekecek. Meydanın ortasındaki çarmıha benzeyen kalın ve sağlam kalasları gösterdi. Ceza bu çarmıhtır. Dayanabilen görülmemiştir. Papaza döndü, kulağına bir şeyler söyledi. Atını hızla sahile doğru sürdü. Mübadiller kafilesi ne olup bittiğini kavrayacak hiçbir bilgiye sahip değildi. Bilgisizlik korkunun ölçüsünü arttırmış ve herkes bu ilk izlenimin baskısı altında sinmişti. Papaz, mübadillerin durdurulduğu yere kadar yürüdü. Boynundaki haçlı kolyeyi çıkardı, gökyüzüne yükseltir gibi kolunu kaldırdı. Parlak metalden yapılmış haçı dört yana döndürdü. Konuşmasına ruhani hava vererek daha etkili olacağını düşünmüştü. Kolculardan birisi öne çıkıp sesini yükseltti. Herkes ayağa kalksın, kumandanı selamlasın. Mübadiller kafilesinin yetişkinleri ayağa kalktılar. Çok yaşlılar biraz derlenip toparlanarak oturmaya devam ettiler. Köyün yerli Rum aileleri de ne olup bittiğini öğrenmek için meydana gelmişler ve sessizce bir kenara ilişip olanları izlemek istemişlerdi. Kolcu tekrar sesini yükseltti. Papazı iyi dinleyin, o söyleyeceğini bir kere söyler. Böylesine sert dilli hatırlatmaların bir süre sonra insanda bıkkınlığa, hatta itirazlara dönüşeceği beklenen bir şeydi. Mübadiller kafilesi yavaş yavaş gerilmiş, ne olup bittiği anlaşılmayan bu esrarengiz manzaralı yolculuktan başlarına bir iş getirilmek istendiğini kavramışlardı. Papaz elindeki haçlı kolyeyi öpüp tekrar boynuna taktı. Sesi hayret verici bir siniklik içindeydi. O geniş göğüslü, iri kollu ve sağlam görünüşlü gövdeye göre sesi bir çocuk kadar cılız ve çıtkırıldımdı. İlk sözle birlikte söylemek istediklerinin neydi, neredeyse tamamına yakını tesirsiz hale gelmişti. Vatanınıza hoş geldiniz. Şimdi kolcular sizi sahildeki evlere götürecekler, oraya yerleştirileceksiniz. Size ne deniliyorsa onu yapın. Umulmadık bir müdahale ile herkes şaşkınlık içinde kaldı. Yol boyunca kafileye gözcülük eden jandarmalar ve rehberler birlikte papazın yanına geldiler. Hepsinin bakışları sertti. Bir kale kuşatır gibi papazı ablukaya aldılar. Jandarmaların kıdemlisi papazın kulağına bir şeyler fısıldadı. Sonra öne çıktı. Mübadiller kafilesinin yetişkin erkeklerini yanına çağırdı. Yeni vatanınıza hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Bu köye yerleşecek ve bu topraklarda yaşayacaksınız. Sizi kovanlar utanç ve hayret içinde kalacaklardır. Herkes yaptıklarının bedelini mutlaka ödeyecektir. Burası Türk mahallesiydi. Artık böyle bir mahalle yok. Bu evler, bu eşyalar sizin. Bu cümleler kafilede hızlı ve mutlu bir güven hissi yaratmış ve herkesin içine su serpmişti. Papaz denize doğru uzanan geniş toprakları gösterdi. Bu topraklar sizin. Kolcular duyduklarından rahatsız olmuşlardı. Kafileyi sahile götürüp oradaki balıkçı kulübelerine yerleştirilmeleri talimatını almışlardı. Jandarma çavuşunun bu cömert lisanı ile yüreklendirilenlerin istenen disipline sokulması zor olabilirdi. İşte şimdiden müdahale ederek eski korkutucu etkiyi pekiştirmek istediler. Papaz sinmiş, ne yapacağını şaşırmış gibi adeta çökmüştü. Artık bu toprakların sahipleri gibi güçlendikleri belli oluyordu. Vakit geçmeden müdahaleye geçilmesi gerektiği anlaşıldı. Çift tabancalı kolcubaşı atını mübadiller kafilesinin önüne sürdü. Kafile darmadağın oldu. Yaşlılar yerleştirildikleri arabalardan düştüler. Çocuklar korkuyla sinip annelerinin bacaklarına sarıldılar. Kafilenin yetişkin erkekleri işin nereye varacağını kestiremediklerini fark ettiler. Hepsi sakin bir manzara içinde söylenenleri yerine getirmek durumunda kalmışlardı. Emrim olmadan kim yerinden kıpırdarsa tıpkı onun gibi çarmıha gererim. Kadın, erkek, çocuk demem. Eliyle çeşmenin arkasındaki çarmıhı gösterdi. Bütün kafile derin hıçkırıklarla her şeyi unuttu. Çavuşu tekmeleyen çocuk çırılçıplak soyulmuş ve körpe bedeni güneşin altında çarmıha gerilmişti. Kolcubaşı aynı hızla atını sürüp meydandan uzaklaştı. Mescidin ve kilisenin köy meydanına açılan kapıları açıldı. Sert komutlarla içeridekilerin dışarıya çıkmaları emredildi. Başlarında köyün imamı vardı. Hepsinin dışarı çıkarak köy meydanında toplanmalarını istiyordu. Acele etmeleri için itilip kakılıyorlar, yaşlı çocuk kadın demeden hepsi sert hareketler ve aşağılayıcı sözlerle örseleniyorlardı. Mavi çaputlular kafilesi de köyün meydanına kadar getirilip oturtuldu. Birbirlerini hayretle izleyenlerin bakışında insana ilişkin tek duygu bulmak mümkün değildi. Ruhsuz iki kafile gibiydiler. Akıbetleri aynı olan kadroların ilk karşılaşmalarında böyle bigane duygular taşımaları kadar şaşkınlık veren başka hiçbir hissin bu karşılaşmada yeri yoktu. Köyün güzelliğini bir kartal yuvasından seyreden muhteşem konağın ihtişamı dikkat çekiyordu. Geniş cepheli taş konağın iki köşesinde iki geniş balkon vardı. Sekiz köşeli çatısı konağı olduğundan daha tesirli bir ihtişam görüntüsü katıyordu. Konağın bahçe kapısı açıldı. Atlara bindirilmiş ve kolcu kıyafeti giydirilmiş silahlılar köyün meydanına doğru yöneldiler. Durup dururken silahlarını havaya boşalttılar. Göz korkutmanın yaratacağı ilk şaşkınlıkta istediklerinin hepsini yaptıracaklarını düşündükleri belli oluyordu. Meydana indiler. Mübadil kafilesinin kanılardan inip bir daire oluşturacak şekilde oturmaları istendi. Her istediklerinin arkasından silahlarını ateşliyorlardı. Bir savaş havası yaratmış ve bu göz korkutmanın tesirli olduğuna kanaat getirmişlerdi. Meydana doğru bir kafile daha geliyordu. Yine silahlı kolcuların yönlendirdiği bu kafile, bu koyun Anadolu'ya gönderilecek Müslümanlar kafilesiydi. Perişan bir manzara içinde yürüyorlardı. Çocuklar, ihtiyarlar, takati tükenmiş hastalar ve çaresizler hiçbir insaf gösterilmeden dürtüklenerek, sürüklenerek köy meydanına getirildiler. Kilisede ve mescitte tutulanların kafilesine bulundukları yerde kalmaları söylendi. Getirilenlerin hepsi yerlerinden ayrılmamak için direniyor ve kolcuların örselemelerine hatta silahlı tehditlerine rağmen direniyorlardı. Anastas manzarayı görünce olacaklardan ürkmüş ve paryası elinde tutarak Eleni'nin yanına getirmişti. "Ben tamam deyinceye kadar sakın bulunduğunuz yerden kıpırdamayın. Eğer bir kavga başlarsa bilin ki bu silahlı adamlar gözlerini kırpmadan kurşunlarını boşaltırlar. Kime rastlayacağını Allah bilir." Anastas henüzünü henüz tamamlamıştı ki bir çığlık ve silah sesi ard arda duyuldu. Bütün bakışlar o yöne döndü. İlk silah bir kan gölüne dönüştü. Annesi örselenmiş bir delikanlı yediği kurşunla devrilip kavganın ilk kıvılcımını çakmıştı. Köy meydanı adeta savaş alanına dönmüştü. Köyün eski sahipleri papazın şiddetli baskısına rağmen kiliseye girmemekte direniyor, kendilerine şiddet uygulayan silahlı kolcuların üzerine atılarak art sırtından düşürmeye çalışıyorlardı. Umulmadık anda beklenmeyen teselli kapılarını açan tesadüfler vardır. Birden köy meydanına resmi jandarma birliğinin erleri girdiler. Atlar olanca hızıyla köy meydanında bir daire oluşturdular. Yeni gelenlerle gidecek olanlar arasında bir boşluk yarattılar. Kafiledekiler birbirlerine bakıyor, bu umulmayan manzaranın sonunda kimin hangi zararla canının yanacağını kestirmeye çalışıyorlardı. Köylerinden zorla sökülüp limana gönderileceklerin evlerinin önüne birer kolcu dikilmiş, ev sahiplerinin içeriye girmemeleri için tedbir alınmıştı. Kolcular, Glafkos'un kahyasından aldığı emri aynen uygulamak için her şeyi yapmaya hazırdılar. Bu gerginliğin arkasından bir kavga çıkacağı hissediliyordu. Belli ki bu çatışma daha ileri gidebilir ve kan dökülebilirdi. Glafkos'un kolcuları eşyasına sahip çıkmak isteyen kadınları örseliyor, hatta ileri gidip çocukları bile sert darbelerle inletiyorlardı. Önce kadınları itekleyip sıraya sokmak istediler. Tarladan dönen bir Türk delikanlı evine doğru koşup karısını kurtarmak isterken kolculardan birinin dipçiğiyle yıkıldı. Ayağa kalkmak isterken ikinci kolcunun dipçiğiyle tekrar yıkıldı. Kalkmaya çalıştıkça karşılıklı dipçik darbeleriyle kıpırdayamaz hale getirildi. Her yanı kan içindeydi. Nefes alması zorlaşmıştı. Kimsenin yardıma gelmesine izin verilmiyor, kıpırdayan kim olursa herkesin aynı şiddetle terbiye edileceği söyleniyordu. Ortalık sakinleşmişti. Yerdeki delikanlıyı kaldırmak üzere birinin yaklaştığı görüldü. İzmir mübadilleri bu sakin yaklaşmanın sonunda bir felaket olacağını sezmiş ve sinmişlerdi. Kolculardan biri tüfeğini ateşledi. Yerdeki yaralıya yaklaşan adamın ayaklarına sıkılan kurşunla beraber sesi de gürledi. bir adım daha atarsan kurşunu beynine yersin. Bir insan güçlü olduğunu söylüyorsa etkilenmiş gibi görün. Ama unutma ki o söylediği gibi güçlü değildir. Biz güçlü olanı anlatılanlarla değil, duyumsadıklarımızla kavrarız. İki tarafın da yalancı olduğu yerde kaybeden ilk konuşan olur. Resmo. Umulmadık anlarda insanı hayrete bırakan öyle şeyler olur ki, varlığındaki tarifleri baştan aşağı değiştiririz. Musa yaşananların şaşkınlığı içindeydi. Bütün duyguları gerilmiş, hiçbir ikaz onu şahit olduğu bu hain davranışın seyrine hazır hale getirememişti. Kucağındaki oğlunun alnını öptü, çocuğu Şerife'ye uzattı. Mukayyet ol Şerife, artık sana emanettir. Oğlunun sarıldığı kundak torbasını aldı, içine kırık mezar taşlarının en irisini yerleştirdi. Birkaç kere kendi etrafından çevirerek sert bir topuz haline getirdi. Olanca hızıyla meydana koşup silahla göz korkutan kolcunun karşısına dikildi. Elindeki topuzu omuzuna vurdu. Bütün meydanda sanki tek bir bedenden bütün meydanın acısı çıkıyormuş gibi derin ve çaresiz bir inilti duyuldu. Kolcu yere yıkıldı. Kolcular ne yapacaklarını şaşırdılar. Kimse bu kadar sert ve şiddetli müdahaleden sonra cesaretlenip bir kolcuya hücum edecek kadar akılsız olamazdı. Musa aklını kullandı. Bir vuruşta devirdiği kolcunun atına yaklaştı. Yularını yerde yatan delikanlının önüne uzattı. Hemen kaç buradan. Musa üzerine gelen kolcuları elindeki topuzla savuşturuyordu. Kimse cesaretlenip yardım edecek hareketi göstermiyordu. Kolcular nihayet kendilerine gelmişler, Musa'yı bertaraf etmek için ateşe başlamışlardı. Birden nereden atıldığı belli olmayan bir silah Musa'yı devirdi. Kalkacak takatini tüketti. Herkes şaşkınlık içindeydi. Köy meydanı öyle hazin ve kanlı bir telaş yaşıyordu ki kimin ne yaptığını kestirmek mümkün değildi. Anastas olanca hızıyla meydana koştu, rastladığı kolculardan birini yakasından tuttuğu gibi alaşağı etti. Atı Musa'ya yanaştırdı. Hemen savuş. Kolcunun tüfeğini de uzattı. Bunu da al. Meydan birbirine girmişti. Olanları yukarıdan seyreden Glafkos hışımla ayağa kalktı. İçeriye girdi. Karşısında bir güzellik gülüyordu. Biraz şaşırdı. Beklenmedik zamanda yakasına yapışılmış gibi titredi. İşi biraz pişkinliğe vurarak durumunu haklı göstermeyi denedi. Korkma güzelim, bunlar hiç istenmeyen şeyler ama her mübadelede olur böyle çatışmalar. Köy meydanında gerginlik giderek artmış ve kimsenin kimseye itimadı kalmamıştı. Türkiye'ye gönderileceklerin zorla kanılara bindirilip bir an evvel yola koyulmaları isteniyordu. Kolcular hiddetin en sert örneklerini sergileyerek evlere el konmaya kararlıydılar. Glafkos haber göndermiş ve kolcuların mutlaka köye hakim olmalarını istemişti. Kuzeydeki çamlıklara doğru sürülmek istenen mübadiller kafilesi bir gece orada konaklandıktan sonra orman içinden sahile yönlendirilecek ve kimsenin itibar etmediği balıkçı barınaklarına yerleştirilecekti. Sertliğin giderek artmasına rağmen Glafkos'un kılı kıpırdamıyordu. Her şey istediği şekilde gelişmekteydi. Mavi çaputlular kafilesinin gözü yavaş yavaş korkmaya başlamıştı. Kimsenin gıkını çıkaracak cesareti yoktu. Birden herkes ürktü. Glafkos'un kolcuları da korktular. Köyün Türk muhtarı elindeki tüfeği ateşledi. Burası bizim. Kaç yüzyıldır ailemiz yaşadı burada. Papazın sesi duyuldu. Artık değil. Ezan sesi yükseldi. İmam ezanı sektirmeden tam vaktinde okur, sonra mescidin kapısına inerek cemaatini tek tek selamlayarak Tanrı evinde konuklamaya çağırırdı. Papaz kurnazdı. Ezan sırasında tartışmaya devam ederse en haklı anda bile bir hırçın sertlikle karşılaşabilir ve tertiplediği düzeni sağlamakta zorlanabilirdi. Ezan bitince Türkiye'ye gönderilecek mübadillerle birlikte imama gidip emri gösterecekti. Köyün meydanında bir ezan hürmeti vardı. Herkes birbirinin sabrını sınıyordu. Papaz mescit kapısına yanaştı. İmamın inmesini bekliyordu. Cemaat giderek kalabalıklaştı. İmam mescit kapısına gelince papaz elindeki yazıyı meydandaki mübadillere gösterdi. Sonra imamın duyacağı şekilde sesini alçalttı. Merhaba Davut. Merhaba Gregor. Papaz elindeki mühürlü yazıyı imama uzattı. Atina Kraliyet Meclisi karar vermiş. Bu da Venizelos'un emri. Hepiniz gidiyorsunuz. Hemen toplanın. Her yetişkin sadece bir bohçalık eşya alacak. Kimse elini evin eşyasına sürmeyecek. İmam direnmeye kararlıydı. Buna hakkınız yok. Var. Glafkos'un kolcuları neredeyse köy meydanına hakim olmuşlardı. Her fırsatı değerlendiriyor ve kim olursa olsun hiçbir ayrım yapmaksızın göz korkutmaya devam ediyorlardı. Kolcubaşı elindeki tüfeği havaya doğru tetikledi. Gürültü sarsıcıydı. Elini eşyaya süren olursa gözünün yaşına bakılmayacak. İmam kılını bile kıpırdatmadı. Papaza yaklaşıp hızla kendine doğru çekti. Sonra cemaatine arkasına geçmelerini söyledi. Papazı omuzlarından tutup kolcubaşına doğru itti. İlk diklenen sen oldun kolcubaşı. Kolcubaşı silahına sarıldı, namluyu imama yöneltti. Kanın gövdeyi götürmesi tetiğin ucunda pusuya yatmıştı. Glafkos yanında torunuyla manzarayı seyretmiş ve hiç istemediği gerginliğin giderek sertleştiğini görerek rahatsız olmuştu. Beceriksiz bir kolcunun tetikleyeceği ilk silah ile bütün emellerinin suya düşmesi kaçınılmazdı. Korku dağları bekliyordu. Glafkos olanca gücüyle bağırdı. Tepelerden köy meydanına dalga dalga dağılan bu sert ikaz herkesi olduğu yere mıhlamıştı. ''İndir o silahı derbeder herif!'' Glafkos'un gür sesi umulmadık bir sükunet sağlamıştı. Bütün başlar Glafkos'a çevrildi. Glafkos dediğin dağ gibi adamdı. Dağ gibi dediğin adam ovalara, sahillere ayağının ucuna bakar gibi hoyrat bir seyir keyfi yarattırdı. Bu keyfi şimdi torunuyla paylaşıyordu. Biraz gerisindeki balkonda bir bahar ikindisi vardı. Glafkos seslendi. Smyrna, yanıma gel. Ayrım sonu, sayfa 268.